Ayrım 22. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 188. Ama sonra ilk yaşam sınavı karşısına dikildi. Uzunca bir süredir karısı karın bölgesinde ağrı çekiyordu. İştahı kesilmişti. Zayıflıyor, kendini giderek daha yorgun ve güçsüz hissediyordu. Ancak işleriyle çok meşgul olan kocasını kendi önemsiz varlığıyla tedirgin etmeme kaygısıyla dişini sıkıyor, ağrılarını gizliyor, krizlerini geçiştiriyordu. Sonunda hastalığı gizlenemeyecek duruma geldiğinde ise artık çok geçti. Ambulansla midesindeki ülserin ameliyat edilmesi için, gerçekte bu bir tümördü, hastaneye getirildi. Kekesfalva'yı o zaman tanıdım. O zamana kadar hiçbir insanın böylesine bir çaresizlik, umutsuzluk içinde çırpındığını görmemiştim. Tıbbın karısını kurtaramadığını, yapılabilecek bir şey olmadığını kabullenemiyor, anlamak istemiyordu. Elimizden geleni yapmadığımızı, yapamadığımızı düşünüyor, hastalık karşısındaki çaresizliği, doktorların tembelliği, kayıtsızlığı, bilgisizliği ve yeteneksizliğiyle açıklamaya çalışıyordu. Onu iyi edecek profesöre 50 bin, hatta 100 bin kron vereceğini vaat etti. Ameliyat günü telgrafla Budapeşte'den, Münih'ten, Berlin'den konunun en ünlü uzmanlarını çağırttı. Yalnızca herhangi birinden ameliyatın başarılı da geçebileceğini duymak için. Ama sonuç değişmedi. Beklenen oldu. Hasta ameliyat masasında kaldı. Hepimizin, tüm doktorların katil olduğumuzu bağırırken gözlerinde beliren o çılgın ve vahşi bakışı ömrümce unutamam. Bu yaşamındaki dönüm noktasıydı. O günden sonra bu iş üstadında büyük bir değişim oldu. Çocukluğundan beri hizmet ettiği, taptığı Tanrı ölmüştü. Para. Onun için artık yeryüzünde yalnızca bir tek şey vardı. Çocuğu. Yeni dadı ve uşaklar aldı. Şatoyu yeni baştan yeniledi. O zamana kadar son derece tutumlu olan Kanitz için artık hiçbir lüks yeterli değildi. 9-10 yaşlarında küçük bir çocuk olan kızını Nice, Paris'e, Viyana'ya götürdü. Onu en aşırı şekilde şımarttı. Bir dediğini iki yapmamaya çalıştı. O zamana kadar parayı kazanmak ve tutmak için harcadığı olağanüstü çaba tam tersine dönmüş, parayı adeta har vurup harman savururcasına harcamaya başlamıştı. Onunla tanıştığınızda onu asil ve cömert bir insan olarak nitelendirmekte haklıydınız. Çünkü yıllardan beri kazanmak veya kaybetmek konusunda son derece kayıtsız bir tutum sergiliyor. Milyonlarının ona karısını geri getirmeyeceğini anlayınca paraya değer vermemeyi öğrendi. Size kızına nasıl taptığını, onun için neler yaptığını uzun boylu anlatmama hiç gerek yok. Ne de olsa saat ilerledi. Sonuçta mükemmel bir şekilde yetiştiriliyor olması çok doğaldı. O yıllarda ince, zarif, narin, etrafına dostluk ve mutluluk dolu bakışlarla bakan, gri gözlü, sevimli bir çocuktu. Annesinin yumuşak kalpliliğini ve iyi niyetini, babasının ise keskin zekasını almıştı. Yalnızca yaşamları boyu hiç sertlik ve düşmanlık görmemiş çocuklarda rastlanan, huzur ve özgürlükten kaynaklanan bir sevimlilik sembolü gibiydi küçük kız. Kendisi gibi çirkin, karamsar bir insanın bu denli güzel, sevgi dolu ve neşeli bir kıza sahip olabilmesini gerçek bir mucize olarak niteleyen yaşlı adamın ikinci felaket karşısındaki dayanılmaz acısını ancak onun bu duygularını bilen biri anlayışla karşılayabilir. Çocuğunun hem de onun çocuğunun nasıl böyle bir felaketle karşılaştığını, sakat kalmaya mahkum olduğunu anlayamıyor, bunu kabullenemiyordu. Gerçi bugün de kabullenemiyor ama onun bu fanatik umutsuzluk ve çaresizlik içinde yaptığı delilikleri anlatmaya bile çekiniyorum. Israrcılığıyla dünyanın dört bir yanındaki doktorları umutsuzluğa düşürmesi yanında, hemen kızını iyileştirmenin yolunu bulmamız için akıl almaz meblağlar önerdi. Beni neredeyse gün aşırı arıyor, dayanılmaz sabırsızlığından böyle anlamsız bir biçimde kurtulmaya çalışıyordu. Bu arada yaptıkları, söylediklerini anlatmak bile istemiyorum. Son olarak bir meslektaşım yaşlı adamın her hafta üniversite kütüphanesine gidip öğrencilerin arasında oturduğunu ve tıp ansiklopedilerindeki tüm yabancı kelimeleri not ettiğini, sonra da saatlerde tıpla ilgili kılavuz kitapları karıştırıp doktorların gözlerinden kaçan ya da unuttukları bir şey bulmaya çabaladığını anlattı. Bütün yaptıkları konusunda da bana sığınıp bilgi veriyordu. Belki güleceksiniz ama kişinin acının pençesinde nasıl kıvrandığını yaptığı saçmalıklar sanırım en güzel şekilde belirtir. Hem sinagoga hem de psikoposa kızının iyileşmesi durumunda olağanüstü tutarlarda bağışlar yapacağını söylüyor. Hangi tanrıya sığınacağını bilemiyordu. Terk ettiğine mi yoksa yeni girdiği cemaate mi? Birinden birini ihmal etme korkusu içinde her ikisine de sığınmış dualarını istemişti. Size bu gülünç ayrıntıları gevezelik olsun diye anlattığımı düşünmeyin sakın. Bu zavallı, gitik, umutsuz, acıyla kıvranan hasta adam için onu dinleyen, acısını hissedip kaygısını içtenlikle paylaşan ya da hiç değilse onu anlamaya çalışan birinin ne kadar önemli olduğunu anlamalısınız. Dik kafalı olduğu, sayısız felaket ve mutsuzlukla dolu dünyamızda tek felaketin kendi kızının başına gelmiş gibi bencil bir tutum izlediği için zor bir insan olduğunun bilincindeyim. Ancak özellikle giderek artan çaresizlik duygusunun onu hasta etmeye başladığı bu günlerde onu ihmal edemeyiz. Ve siz teğmenim, bu hüzün dolu eve gençliğinizle, canlılığınızla, neşenizle, rahatlığınızla bir şeyler katarak çok, gerçekten çok iyi bir şey yaptınız. Yalnızca başkalarının sizi yanıltmasından çekindiğim için size onun özel yaşamına ilişkin belki de gereğinden fazla şey anlattım. Ancak size bütün anlattıklarımın aramızda kalacağına inanmak istiyorum. Elbette dedim hiç düşünmeden. Bu kondorun Kekesvalva'nın yaşam öyküsünü anlatmaya başlamasından bu yana ağzımdan çıkan ilk sözcüktü. Dilim tutulmuştu sanki. Kekesvalva hakkındaki tüm düşüncelerimin temelden değişmesine neden olan şaşırtıcı açıklamalardan çok kendi aptallığımın ve ilgisizliğimin dehşetini yaşıyordum. Yaşamımın 25 yılını çevremle ilgisiz, kör gözlerle dolaşarak geçirdiğimi anlıyordum. Her gün konuk olduğum bir evde, haftalarca kendi acıma duygumun seline kapılmış bir halde, aptalca bir çekingenlikle ne Edith'in hastalığı, ne evde eksikliği sezilen evin hanımı, ne de tüm bu servetin nereden geldiğini sorup öğrenme cesareti bulabilmiştim. Bu hüzünlü, yorgun, buğulu badem gözlerin bir Macar asilzadesine değil, binlerce yıllık yaşam mücadelesinin sertleştirdiği ve aynı zamanda bitkinleştirdiği bir Musevi'ye ait olduğunu nasıl anlayamamıştım. Aslında Edith'in davranışlarında da geçmişte bu evde yaşanmış olayların gizemli etkisinin olduğunu da fark etmeliydim. Yaşandığında pek bir anlam veremediğim bir dizi ayrıntı yıldırım hızıyla gözlerimin önünde dans etmeye başladı. Örneğin bizim albayın Kekesvalva'nın selamını ilettiğimde iki parmağını kasketin kenarına götürerek soğuk bakışlarla karşılık vermesi, kafedeki arkadaşlarımın ondan ihtiyar tilki diye söz etmeleri hepsi şimdi anlam kazanıyordu. Kendimi aynen karanlık bir odada uzun bir süre kaldıktan sonra perdelerin açılıp parlak güneş ışığının odaya dolmasıyla bir an için körleşip sendeleyen bir insan gibi hissediyordum. Kondor içinde bulunduğum şaşkınlığı anlamış olmalıydı. Küçük yumuşak elini beni rahatlatmak istercesine benimkinin üzerine koyarak bana doğru eğildi ve dostça fısıldadı. Bütün bunları bilemezdiniz teğmenim. Aslında böylesi de daha doğruydu. Siz çok daha farklı, kapalı bir çevrede yetişmiş bir insansınız. Ayrıca tuhaflıkları kuşkuyla karşılamayı henüz bilemeyecek kadar gençsiniz. Yaşlı bir insan olarak bana inanın. Yaşamda zaman zaman aldanmış olmaktan utanmamalısınız. Hatta diyebilirim ki insanlara ve olaylara başlangıçta iyimserlikle yanaşmayı engelleyen eleştirici, kuşkulu bakışların henüz kişiliğinizin bir parçası olmaması büyük bir şans. Böyle olmasa bu yaşlı adama ve zavallı hasta çocuğa böylesine bir yakınlık gösteremez, yardımcı olamazsınız. Sakın unutmayın ve şaşırmayın. İçgüdülerinizin sesini dinleyerek iyi niyetinizi ortaya koydunuz ve en doğrusunu yaptınız. Purosunun kalan dip kısmını küllükte söndürdükten sonra ayağa kalktı. Sandalyesini geriye itti. Artık sanırım benim için gitme zamanı geldi. Ben de hemen ayağa kalktım. Aslında duyduklarımın etkisiyle halen sersem gibiydim. Beynimin uyuştuğunu, içimde fırtınalar koptuğunu hissediyordum. Öğrendiğim şaşırtıcı gerçeklerin etkisiyle çok heyecanlanmıştım. Gözlerim iyice açılmış, iyice keskinleşmişti. Öte yandan halen tanımı olanaksız bir huzursuzluk içindeydim. Konuştuğu sırada sözünü kesip kondora bir şey sormak istediğimi, ancak sözünü kesmeye cesaret edemediğimi anımsıyor, ancak bunun ne olduğunu çıkaramıyordum. Herhangi bir konuyla ilgili bir ayrıntıydı ama ve şimdi fırsat varken defalarca sormayı düşündüklerim heyecandan kafamdan uçup gitmişti. Konuşmanın tüm ayrıntılarını yeniden anımsamaya çalıştım. Vücudunda bir ağrı sezip de yerini belirleyememek gibi bir duyguydu bu. Yarı yarıya boşalmış meyhaneden ayrıldığımız dakikada kendimi tamamen sorumu anımsamaya adadım. Kapıdan çıktık. Kondor gökyüzüne bakıp mutlulukla gülümsedi. Tam da düşündüğüm gibi. Bekliyordum bunu. Ay çok parlaktı. Birazdan fırtına başlayacak, hem de hatırı sayılır cinsinden. Haydi acele etmeliyiz. Haklıydı. Uykuya yatmış evlerin arasındaki hava halen sakin ve boğucu olmasına rağmen doğudan yaklaşan karanlık, ağır bulutlar sarı bir renk almış olan ayı maskelemeye başlıyordu. Gökyüzünün yarısı daha şimdiden kapkaraydı. Kara bulutlar dev boyutlarda bir kaplumbağayı andırır şekilde yavaşça ilerliyorlardı. Zaman zaman uzaklarda bir yerde şimşek çakıyor ve her parlamanın ardından bulutlardan vahşi bir hayvanın kızgın homurtusuna benzeyen sesler duyuluyordu. Yarım saate kalmadan yağmur başlar diye tahmin ediyordu Kondor. İstasyona ıslanmadan varmayı nasıl olsa başarırım. Ama sizin yerinizde olsam teğmenim, hemen geri dönerdim. Aksi takdirde iyice ıslanacağınız kesin. Ancak ben hala ona sormam gereken bir şey olduğunu anımsıyor, ancak aynen gökyüzündeki bulutların kapladığı ay gibi kafamı dolduran karanlık içinde bir ışık bulamıyordum. Bu belirsiz düşünce beynimde adeta nabız gibi atıyordu. Sürekli kendini hissettiren, sürekli huzursuz eden bir acıydı bu. Hayır, ıslanmayı göze alıyorum diye yanıtladım. Tamam o zaman, ama biraz acele edip adımlarımızı hızlandırmamız gerekecek. Zaten sürekli oturmaktan bacaklarımızın kas katı olduğunu hissediyorum. Kas katı bacaklar. İşte şifre buydu. Birden beynimde bir şimşek çaktı, karanlıklar aralandı. Bilincim tamamen yerine gelmişti. Kondora ne soracağımı, daha doğrusu ne sormam gerektiğini hatırlıyordum. Kekes Falva'nın verdiği görevi. Bilinçaltım bütün bu süre boyunca yalnızca bu bir tek soruyla meşgul olmuş olmalıydı. Edith'in sakatlığı geçecek miydi? Artık bu soruyu yöneltmenin zamanı gelmişti. Issız sokakta yan yana yürürken ölçülü ve dikkatli bir şekilde söze girdim. Sizden çok özür dileyerek aklıma takılan bir şeyi sormak istiyordum, saygıdeğer doktor. Anlattıklarınızın hepsi benim için elbette son derece ilginçti. Hepsi gerçekten çok önemliydi. Ancak yine de sizden bir konuda bilgi almak istememi sanırım anlayışla karşılarsınız. Uzunca bir süredir rahatsızlık duyduğum bir konuda. Onun doktoru olarak bunu en iyi siz bilebilirsiniz. Bense bu konuda cahilin tekiyim, hiçbir fikrim yok. Yani sizin bu konudaki düşüncenizi bilmek isterdim. Sizce Edith'in sakatlığı geçebilecek bir rahatsızlık mı, yoksa ebediyen kalıcı mı? Kondor bir an için başını kaldırıp bana baktı ve beni kuşkulu, sert bakışlarla süzdü. Bakışları tenime batırılan bir iğne gibi içime işliyordu. Kekes Falva'nın verdiği görevi anlamış mıydı yoksa? Kuşkulanıyor muydu? Ancak yaşlı adam yeniden başını eğerek hızlı yürüyüş temposunu hiç yavaşlatmadan, hatta belki biraz daha hızlandırarak mırıldandı. Elbette, buna hazırlıklı olmalıydım. Sonuç hep aynı. İyileşir mi, iyileşmez mi? Siyah mı, beyaz mı? Keşke her şey bu kadar kolay olsaydı. Sağlıklı ve hasta terimleri aslında aklı başında, vicdanlı bir doktorun hiç kullanmaması gereken terimler. Sağlığın nerede bitip hastalığın başladığını kesin olarak bilmek o kadar zor ki. İyileşir ve iyileşmez. Tabii bunlar çok yaygın kullanılan terimler. Pratikte de çok kullanılıyor. Ancak benim ağzımdan iyileşmez sözcüğünü duymanız olanaksız. Asla bunu söylemem. Son yüzyılın en bilge kişisi Nietzsche'nin iyileşmeyecek hastanın doktoru olmaz diye korkunç bir sözü olduğunu da biliyordum. Ancak bana göre bu Nietzsche'nin çözmeye çalışalım diye bize miras bıraktığı paradoksal ve tehlikeli sözleri arasında en yanlış olanı. Ben tam karşı görüşteyim. Bence asıl iyileşmeyecek hastanın doktor olmak gerekir. İyileşmeyecek gözüyle bakılan hasta karşısında doktorun değeri anlaşılır. Başlangıçta hastanın iyileşmeyeceğini peşinen kabul eden doktor, gerçek sorumluluğuna sırt çevirmiş, savaşmadan yenilgiyi kabullenmiş demektir. Tabii ki bazı olaylarda iyileşmez teşhisini koyup, üzgün bir ifadeyle tedavi parasını cebine atıp geri çekilmenin daha kolay olduğunu ben de biliyorum. Tedavisi bilinen, denenmiş yöntemlerle sağlığına kavuşturulacağı kesin hastalarla uğraşıp, sayısız kitaptan okuduklarını uygulayıp, başarıya kavuşmanın rahat ve kazançlı bir yöntem olduğunun bilincindeyim. İsteyen doktorluğu bu şekilde anlayıp uygulayabilir. Bence bu, bir şairin yeni bir şiir yazacağına daha önce söylenmiş bir şiiri taklit etmesinden, bir filozofun bilinmeyeni araştıracağına, bulmaya çalışacağına, zaten bilinenin belki de 100. defa başka kelimelerle ifade etmeye çalışması gibi bir şey. İyileşmez, bu gerçekten göreceli bir terim, mutlak bir anlamı yok. İyileşmez denen durumlar gelişmekte olan tıp bilimi için ancak anlık anlamlar taşır. Bizim çağımızın, bizim bilimimizin yani bizim sınırlı ve dar araştırma perspektifimizin sınırları içinde geçerli bir bilgidir bu. Önemli olan bizim içinde bulunduğumuz şu an değil ki. Tıp sürekli bir araştırma içindedir ve dev adımlarla gelişmeler kaydedilmektedir. Bugün için iyileşmez diye nitelenen birçok durumda yarın belki de daha sonra bulunacak bir yöntemle mucizeler yaratılabilir. Her gün yeni tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Şunu iyi bilmelisiniz ki, sözlerimden alınmış olduğunu anlatan bir kızgınlıkla konuşmasını sürdürdü. Benim için iyileştirilemeyecek hasta yoktur. Ağzımdan asla iyileşmez terimini duyamazsınız. Prensip olarak hiçbir hastadan umudumu kesmem. En uç noktada söyleyeceğim olsa olsa henüz iyileştirilemeyeceği, yani günümüzün tıp biliminin bu hastalıkla başa çıkmanın yöntemlerini henüz bulamamış olduğu olur. Kondor o kadar hızlı yürüyordu ki ona ulaşmakta zorluk çekiyordum. Birden durdu. Açıklamalarım size biraz karmaşık ve soyut gelmiş olabilir. Bu tür ciddi konuları meyhaneden istasyona yürürken açıklayabilmek gerçekten zor. Ama belki size basit bir örnekle ne demek istediğimi çok daha iyi açıklayabilirim. Hem de çok kişisel ve beni çok üzen bir örnekle. 22 yıl kadar önce sizin yaşlarınızda fakültenin 4. semestrinde okuyan genç bir tıp öğrencisiydim. Tam o sırada büyük bir tutkuyla sevip saydığım babam hastalandı. Aslında son derece sağlıklı, güçlü, yorulmak bilmez ve çalışkan bir adamdı. Doktorlar ileri derecede diyabet, sizin bildiğiniz adıyla şeker hastalığı teşhisi koydular. Bir insanın yakalanabileceği en acımasız, kalleş ve iyileşemez hastalıklardan biri. Hiçbir neden olmadan metabolizma bazı besinleri işlemeyi bırakıyor. Hücrelere gerekli şeker ve yağ gerektiği gibi işlenmiyor ve böylece hasta canlı canlı güçten düşüyor. Yediği halde günden güne eriyor ve hasta ölüme gidiyor. Gençliğimin 3 yılını feda ettiğim bu hastalık konusunda sizi daha fazla ayrıntıyla sıkmak istemem. 22. ayrımın sonu. Sayfa 196.